Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 39. ayrım. 33. Bremer'ın salı sabahı tutuklanmasından sonra, boş soruşturma süresince kazandığı fazla mesaiye karşılık, hafta boyunca izin yapmak için başvurdu. Zamanını evinde geçirip ufak tefek onarım işlerini tamamladı. Arka balkonunun ahşap trabzanını yeniledi. Trabzan için tahta alırken, verandadaki şezlong ve iskemliler için de yeni minderler seçti. Yine Times'ın spor sayfalarını okuyup, takımların ve oyuncuların performans sıralamalarındaki değişmeleri izlemeye başladı. Ara sıra, gazetenin kent haberleri sayfalarında artık ülke çapında taklitçi cinayetleri olarak anılmaya başlayan olayla ilgili gelişmelere göz atıyordu. Pek fazla ilgisini çektiği söylenemezdi. Zaten konu hakkında gereğinden fazla bilgisi vardı. Times'ın Texas'a gönderdiği bir muhabir, Bremer'ın Austin kentinin dış mahallelerinde geçen çocukluğu hakkında, çocuk mahkemelerinin dosyalarından ve komşuların dedikodularından oluşan ilginç bir öyküyle geri dönmüştü. Gezgin bir müzisyen olan babasını çocukluk döneminde yılda ancak bir iki kez görebilen Bremer'ı annesi tek başına büyütmüştü. Eski komşulardan biri, anneyi, sıkı bir disiplin düşkünü ve oğlu söz konusu olunca kötü kalpli davranan biri olarak tanımlamıştı. Gazetecinin bulgularının en kötüsü, Bremer'ın 13 yaşındayken bir komşunun bahçede aletlerinin durduğu depoyu kundakladığından kuşkulanıldığı ama hiç suçlanmadığı konusuydu. Komşular, annesinin onun bu suçu işlediğine gerçekten inanmış gibi davranarak, yaz tatilinin sonuna dek evden çıkmasına izin vermemekle çocuğu yeterince cezalandırmış olduğunu söylemişlerdi. Aynı dönemde bazı komşular, evcil hayvanlarının ortalıktan kaybolduğunu fark etmişler. Ama bu işi Bremer'ın yapacağı hiç akıllarına gelmemişti. Yani şimdiye kadar. Artık herkes mahallede yaşanmış tüm kötü olaylardan onun sorumlu olduğuna inanıyordu. Yangından bir yıl sonra Bremer'ın alkolik annesi ölünce, küçük oğlan, termometrenin sıcaktan çıldırdığı günlerde bile, öğrencilerin derslere beyaz gömlek, mavi kravat ve ceketle girdiği bir yetiştirme yurduna gönderilmişti. Öyküye göre, yurdun çıkardığı öğrenci gazetelerinden birinde yazıları yayınlanmıştı. Böylece başlayan gazeteciliği sonunda onu Los Angeles kentine kadar getirmişti. Yaşam öyküsü, Locke gibi insanların, çocuk Bremer'ın nasıl olup da yetişkin Bremer'ın yaptıklarını gerçekleştirmeye yönlendiği konusunda kuramlar hazırlaması için yeterli bilgi sunuyordu. Boş ise üzmekten öteye gitmiyordu. Ne var ki gazetenin bir yerlerden bulup yayınladığı annesinin resminden uzun süre gözlerini ayıramamıştı. Resimde annesi elini küçük Bremer'ın omzuna dolamış, güneşte sararmış bir çiftlik evinin kapısında dururken görülüyordu. Sarıya boyanmış saçları, çekici bir vücudu ve iri göğüsleri vardı. Boş, kadının aşırı makyaj yapmış olduğunu fark etti. Bremer'la ilgili yazıların dışında Perşembe günkü gazetenin kent haberleri sayfasında tekrar tekrar okuduğu bir öykü vardı. Beatrice Fontenot'un cenaze töreninden söz eden öyküde Silvia'nın da adı geçiyordu. Grand Lisesi'ndeki öğretmenin Beatrice'in ödevinden bir bölüm okuduğu yazılıydı. Ama törende çekilmiş resimde Silvia yoktu. Beatrice'in gözü yaşlı annesi görünüyordu. Boş bu sayfayı şezlongun yanındaki sehpaya açık olarak bıraktı ve her oturuşunda bir kez daha okudu. Evin içinde huzursuzluğa kapılınca arabayla dolaşmaya çıkıyordu. Tepeleri, vadileri, doğup büyüdüğü kentin sokaklarını amaçsızca dolaşıyordu. Bazen 40 dakika ötedeki hamburgerciye bile gidiyordu. Perşembe ve cuma sabahları Grand Lisesi'nin önünden geçti ama sınıf penceresinden Silvia'yı göremedi. Onu düşündüğü zaman yüreğinin sızladığını hissediyordu ama en fazla okulun önünden geçecek kadar yaklaşabiliyordu. Artık ilk adımı Silvia'nın atmasını beklemekten başka çare yoktu. Cuma günü öğleden sonra eve dönünce telesekreterin ışığının yanıp söndüğünü gördüğü anda inanılmaz bir umuda kapıldı. Belki de Silvia arabasını görmüş ve yüreğinin ne denli yaralı olduğunu hissederek aramıştı. Ama mesaj bırakan kişi Edgar idi. Sonunda Edgar'ı aradı. Harry, çok şey kaçırdın. Öyle mi? Evet, dün People dergisinden geldiler. Kapaktaki resmine bakarım. Şaka yapıyordum ama büyük gelişmeler oldu. Ne gibi? Bunca haberin çıkmasının yararı dokunacaktı tabii. Culver City'den bir hanım arayıp Bremer'ı resminden tanıdığını söyledi. Ona Woodward adıyla bir depo yeri kiraladığını söyledi. Derhal arama emri çıkarttık ve bu sabah oraya gittik. Locke haklıydı. Her şeyi videoya kaydetmiş. Kasetleri yani ganimetleri bulduk. Tanrım. Doğru. Artık hiç kuşku kalmadı. 7 kasetle kameraya el koyduk. Bebekçinin öldürdüğünü varsaydığımız ilk ikisini kaydetmemiş ama aralarında Chandler'la Maggie Come Laudley'nin de olduğu 7 kurbanın kasetlerini bulduk. Aşağılık herif tüm dehşet sahnelerini kaydetmiş. Kasetlerdeki 5 kadının kimliğini saptamaya çalışıyorlar ama sanırım Moran'ın verdiği listedekiler çıkacak karşımıza. Gallery ile diğer 4 porno yıldızı. Depoda başka ne vardı? Her şey, her şeyi aldık. Kelepçeler, kemerler, ağız bantları, bir bıçak ve 9'luk bir Glock. Cinayet aletleri. Herhalde kurbanlarını kontrol altında tutmak için tabancayı kullanıyordu. Bu nedenle Chandler'ın evinde boğuşma izine rastlamadık. Onları kelepçeleyip ağızlarını örtünceye dek tabancayı kafalarına dayadığını düşünüyoruz. Kasetlere bakarsan Chandler dışında tüm cinayetleri kendi evinin arka taraftaki yatak odasında işlemiş. Chandler kendi evinde öldürülmüş. Şu kasetlere bakamadım doğrusu Harry. Boş anlıyordu. Sahneleri gözlerinin önünde canlandırınca yüreğinde beklenmedik bir çarpıntı hissetti. Sanki yerinden çıkmış, kafesinden kurtulmaya çabalayan bir kuş gibi kaburga kemiklerine çarpıyordu. Neyse, hepsini bölge savcısına teslim ettim. En büyük gelişme ise Bremer'ın konuşmaya karar vermesi. Konuşacak mı? Evet, kasetlerin bulunduğunu duymuş. Sanırım avukatına uzlaşmak istediğini söylemiş. Bize cesetlerin yerlerini söylemek ve deli doktorlarının kendisini muayene etmelerine izin verme karşılığında, kesinlikle affa uğramayacak biçimde, ömür boyu hapisle cezalandırılacak. Galiba doktorların kendisini incelemesi fikri hoşuna gidiyor. Bana kalırsa onu bir böcek gibi ezmek isterim. Ama herhalde kurbanların ailelerini ve bilime katkılarını düşünüyorlar. Boş yanıtlamadı. Bremer yaşayacaktı. Önce ne düşüneceğini bilemedi. Sonra bu fikre alışacağını anladı. Kurbanların hiç ortaya çıkmayacağı düşüncesi onu çok rahatsız etmişti. Bu nedenle Bremer'ı hapse atıldığı ilk gün ziyaret etmişti. Kurbanların kendilerini merak eden aileleri var mı yok mu bilmiyordu ama bilinmezliğin karanlık boşluğunda kalmalarını istemiyordu. Fena bir anlaşma olmadığına karar verdi sonunda. Bremer ölmeyecekti ama yaşadığı da söylenemez bir konumda olacaktı. Belki de onun açısından gaz odasına gitmekten daha kötü olacaktı. İşte bu adaletin yerine gelmesi diye geçirdiği içinden. Neyse, bunları bilmek isteyeceğini düşündüm dedi Edgar. İyi yaptın. Ne kadar garip değil mi? Katilin Bremer olması. Yani bence Moran'ın katil olmasından çok daha garip. Bir gazeteci ve üstelik ben adamı tanıyordum. Çoğumuz tanıyorduk. Galiba kimse kimseyi iyi tanımıyor. Evet, görüşürüz Harry. Akşamüstü arka balkonda yeni meşe korkuluğa dayanıp aşağıdaki geçide bakarken kara yürekleri düşünüyordu. Kara yüreklerin ritmi öylesine güçlüydü ki bir kentin ritmini kendine uyarlayabiliyordu. Boş, kendi yaşamanın gerisinde de bu ritminin her zaman süreceğini biliyordu. Bremer sonsuza dek kilit altında kalacak, kimseye kötülük yapamayacaktı ama bir başkasının ortaya çıkacağından da emindi. Kara yürekler tek başına çarpmazlar. Bir sigara yakıp Honey Chandler'ı düşünmeye başladı. Onu son kez gördüğü sahneyi aklından çıkarmak için mahkeme salonundaki halini anımsamaya çalıştı. Her zaman onu böyle anımsayacaktı. Kadının kapıldığı öfkenin tıpkı bir kibritin sönmeden önceki son mavi alevi gibi saf bir yönü vardı. Bu öfke kendisine yöneltildiği zaman bile takdir etmişti. Mahkeme binasının önündeki heykele takıldı aklı. Adalet terazisini taşıyan kadının adını bulamadı. Chandler ona beton sarışın demişti. Acaba Chandler sonunda adalet hakkında ne düşünmüştü? Sonuna kadar umudunu yitirmemiş miydi? Yitirmediğine inanıyordu. Yok olup giden mavi alev gibi umudunu sonuna dek taşımıştı. Ancak böylelikle Brammer'ı yenilgiye uğratabilmişti. Balkona çıkana dek Sylvia'nın geldiğini duymadı. Başını kaldırıp onu görünce yanına gitmek istedi ama kendini tuttu. Sylvia'nın üzerinde kot pantolon ve koyu mavi gömlek vardı. Yaş gününde armağan ettiği gömleği giymesini iyi bir işaret olarak kabul etti. Haftanın son günü bir saat önce kapanan okuldan çıkıp doğruca buraya gelmişti herhalde. Büroyu aradım ve izinli olduğunu söylediler. Nasıl olduğunu merak ettim. Cinayeti gazeteden öğrendim. Ben iyiyim Sylvia, sen nasılsın? İyiyim, ya biz nasılız? Sylvia hafifçe gülümsedi. Araba tamponlarına yapıştırılan etiketlere benziyor. Nasıl bir sürücüyüm? Harry, bizim nasıl olduğumuzu bilmiyorum. Sanırım bu nedenle buradayım. Sylvia bakışlarını çevresinde dolaştırıp aşağıdaki geçide çevirirken, huzursuz bir sessizlik ortalığı kapladı. Boş sigarasını söndürüp kapının yanındaki eski konserve kutusuna attı. Hey, yeni minder almışsın. Evet, niçin biraz zaman istediğimi anlamalısın Harry. Yalnızca, anlıyorum. Bırak sözümü bitireyim. Yeterince prova yaptım. Bunu sana söylemek için fırsat arıyordum. İlişkimizi sürdürmenin, senin, benim yani bizim için çok zor olacağını düşünüyordum. Kendi geçmişlerimiz, açıklamadığımız sırlarımız, en önemlisi senin işin ve yanında eve getirdiğin şeylerle bu ilişkiyi yürütmek. Devam etmesini bekledi boş. Sözlerinin bitmediğini biliyordu. Sana bunu hatırlatmama gerek yok ama aynısını sevdiğim başka bir erkekle yaşadım. Her şeyin kötüye gittiğini gördüm. Ve sonunda neler olduğunu sen biliyorsun. İkimiz de çok acı çektik. Bu nedenle bir adım geri atıp ilişkimize bakmak istedim. Bize bakmak istedim. Boş başını salladı. Ama Sylvia ona bakmıyordu. Bakışlarının başka tarafta oluşu sözlerinden daha çok rahatsız etmişti. Ne diyeceğini bilemediği için konuşmaya çekiniyordu. Çok zorlu bir mücadele veriyorsun Harry. Polis olarak yaşamından söz ediyorum. Yine de taşıdığım bunca yüke karşın bazı soylu yönlerin olduğunu da görüyorum. Şimdi ona bakıyordu. Seni seviyorum Harry. Bu sevgiyi canlı tutmak istiyorum. Çünkü sen benim yaşamımın en iyi taraflarından birisin. Tanıdığım en iyi insanlardan birisin. Çok zor olacağını biliyorum ama belki de bu zorluk daha iyisini yaşamamıza yardım eder. Kim bilir? Boş ona yaklaştı. Kim bilir? Uzun bir süre birbirlerine sarıldılar. Sylvia'nın saçlarının cildinin kokusunu içine çekti. Çok nazik bir porselen vazoymuş gibi ensesinden tutarak korumaya çalışıyordu. Sessizlik içinde hava kararmaya, gökyüzü St. Gabriel's üzerinde kırmızıya ve mora boyanmaya başlayana dek sarmaş dolaş şezlongda oturdular. Boş hala açıklamadığı bazı sırları olduğunu biliyordu ama şimdilik yine kendisine saklayacaktı. Bir süre daha yalnızlığın karanlığından kurtulmuş olacaktı. Bu hafta sonu bir yere gitmek ister misin diye sordu. Kentten uzaklaşmak ister misin? Tasarladığımız gibi Lone Pine'a gidebiliriz. Yarın gece orada kalabiliriz. Harika olur. Bana, ikimize de çok iyi gelecek. Birkaç dakika sonra ekledi. Ama oda bulamayız Harry. Zaten oda sayısı çok az ve genellikle cuma günleri hepsi ayırtılmış oluyor. Ben bir oda ayırttım bile. Sylvia dönüp yüzüne baktı. Kurnaz bir gülüş dolaştı dudaklarında. Yani hep biliyordun. Burada durup geri gelmemi bekliyordun. Ne uykusuz bir gece geçirdin, ne de şaşırdın. Boş gülümsemedi. Başını sallayıp, St. Gabriel's'ın batı duvarına yansıyan günün son ışıklarına dikti gözlerini. Bilmiyordum Sylvia. Yalnızca umut ediyordum. 39. ayrımın sonu. Sayfa 447. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. Seslendiren Nevin Zencirci. Seslendirme bitiş tarihi 25 Kasım 2014.